Ayrım 49, sayfa 374. E. Tasavvufi öz. Divan edebiyatı ile ilgili temel bilgilerin başında yer alan, onun kendi özgü bir dünyasının oluşu, ayrı coğrafi şartları ve çevreyi değil, insanların yaşayışlarını, inançlarını ve ürettikleri kültürleri ifade eder. Bu dünyanın nelere dayandığı, hangi özellikleri gösterdiği ve en önemlisi vahyin belirlemelerinin yeri giriş bölümünde verilmişti. Tasavvuf, divan edebiyatının tek başına özünü oluşturmaz ama ondaki tasavvuftan gelen bir yanı da bu özle birlikte düşünmedikçe kavrayamayız. Şeyhi konulu araştırmasında divan edebiyatı ile tasavvuf arasındaki sıkı ilişkiye geniş yer veren Ali Nihat, başlangıç noktasını şöyle açıklıyor. Evvela tasavvufi nazariyeleri Senai, Feridüddin Attar yolunda açık ve kısmen remissiz yazan Türk şairleri yavaş yavaş bu felsefi akımı mecazi aşk ile karıştırmışlardır. Kemali Hocendi, Semahı Saveci, Hafız-ı Şirazi gibi büyük şairler tarafından kullanılan bu üslup şeyhiyi cezbetmiştir. Onların elinde ince ve seyyar bir mahiyet alan tasavvuf, bizim divan edebiyatımıza asıl bu sima ile girer. Dipnot 1. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, S12. Ona göre 14. ve 15. asırlarda Anadolu'da yetişen Türk şairlerinin eserleri tetkik edilirse, bu sanatkarların tasavvufu İran mutasavvıflarının kullandıkları remizlerle terennüm ettikleri görülür. Dipnot 2. AG S12. Sayfa 375. Hasan Ali, şairler çok kere sufi, sufiler de pek az istisna ile şairdirler, diyor. Dipnot 3. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S142. Yalnız bunların bir kısmı tarikat ve tekkeye bağlıydı. Ama böyle bir ilgisi, bağlılığı olmadan tasavvufi düşünce ve duyuşlarını şiirine alanlar da vardır. Bu ikincilerin, sırf bir felsefe ve ahlak telakkisi olarak tasavvuftan ilham aldıklarını öne süren Hasan Ali, eserlerinde felsefe olarak sufilik görülen Baki'nin, Nef'inin, Nabi'nin mizaç bakımından asla derviş meşrep olmadıklarını söylüyor. Dipnot 4. AG S142. Demek ki divan edebiyatında yer alan sanatçıların tasavvufla az veya çok bir alışverişleri vardır. Bu, Ali Nihat'ın söylediği gibi İran edebiyatında olduğu için değil, şairlik ve sufiliğin sürekli beraber düşünülmesi gerektiği gerçeği çerçevesinde, ister istemez şair olmanın bu dönemler için tek geçerli düşünce tarzı demek olan tasavvufla ilgi kurmakla beslendiğini gösterir. Divan edebiyatı ile tasavvuf arasındaki bu ilgiye dikkati çeken Eflatun Cem Güney, Osmanlı edebiyatı ümmet devrinde din ve tasavvuf mihveri etrafında dönmüştü. İşte uhrevi sesler, ilahi nefesler çıkaran divan şairleri, diyor. Dipnot 5. Eflatun Cem Güney, Yeni Duyuş, Yeni Görüş, Taşpınar Dergisi, Mart 1933, N6, S131. Ona göre bu ilgi yalnızca divan ve tasavvuftan etkilenme değil, onları şiirin mihveri, özü sayma durumunda kendini gösterir. Hasan Ali, Osmanlı dönemi için bu realitenin geçerli olacağı konusuna şu genelleme ile girer. Her çağda ve her yerde sanatın bütün dalları gibi edebiyatta da o çağ ve o yerdeki yaşama, ölüm ve her ikisine bağlı bilgilerden kök alır. Daha sonra sözü divan edebiyatına getirerek onun da kendi dönemi inanç ve kültüründen kaynaklandığını söyler. Aynı tesir divan edebiyatı içinde var olmuştur. Hemen hepsi medreseden yetişmiş veya o yoldan bilgilenmiş olan bu şairler, yaşadıkları çağın ilim ve felsefesiyle yoğrulmuşlar, eserlerinde bu kaynaklardan birçok anlatma vasıtaları alıp kullanmışlardır. Dipnot 6. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S141. O buna Fuzuli'yi örnek gösteriyor. Şairliğini tamam etmek için tefsir ile hadisten, hendese ile felsefeye kadar öğrendiğini söyleyen Fuzuli, ümmet devri için hemen her şairin tuttuğu yolu göstermiş oluyor. Dipnot 7. AGS 142. Sayfa 376. Bu din ve tasavvufun, özellikle ikincisi, daha da öne çıkmaktadır. Hasan Ali, tasavvufun divan edebiyatımızın kök felsefesini teşkil ettiğini söylerken, dipnot 8, sofiye tabir ve ıstılahlarının birer remiz olarak kullanılmaya elverişli oluşu üzerinde durur. Dipnot 9. Dipnot 8, AGS 143. Dipnot 9, AGS 143. Tasavvuf konusundaki şu açıklama, onun İslam dini ile olan bağlantısını dikkat çekmekten öte bir yorumu sayılabilir. Başlangıçta tarihi belli olmayan zamanlardan bugüne kadar devam eden bu görüş ve duyuş sistemi Müslümanlıkla o derece kaynaşmıştır ki ona beşeri bir felsefenin Müslümanlığın içinde de zuhur etmiş bir şubesi dense hata edilmiş olmaz. Zühdi safhasında İslamiyet'e pek sıkı bağlanan tasavvuf biraz yükselince beşeri bir mahiyet alıyor. Her türlü kayıtların fevkine çıkıyor. Müslüman abideleriyle meşbu bir dimağdan böyle bir düşünce tarzının çıkamayacağı iddia edilemez. Emevi ve Abbasi halifeleri zamanında en büyük mümessillerini yetiştiren tasavvuf esaslarını Kur'an ve Hazreti Muhammed zamanına kadar çıkarır. Dipnot 10. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, S. 7. Ali Nihat'ın beşeri nitelemesi onu Kur'an ve hadisten ayrı göstermek için değil, daha çok bir düşünme ve yorum sistemi, bir felsefe oluşunu öne çıkarmak içindir. İslam abidelerinin temelini oluşturan tevhid, tasavvufta hayata uyarlanarak bir yaklaşım biçimi, düşünme biçimi haline getirilir. Tasavvuf, bu tevhid inanışının bir açılımı sayılabilir. Ali Nihat, ilk safhalarında İslami, tenzihi, akide hudutlarını aşmayan tasavvuf, vecd sahibi şair mutasavvıflar elinde pek genişlemiştir, diyor. Dipnot 11. AGS 8. Sayfa 377. Ali Nihat, Kuşeyri Risalesinden aldığı bilgilere dayanarak, Sofiye, Meşayihinin akidelerinin, İslam'ın ilk asırlarında yaşayan Selefi Salihinin ve sünnet ve cemaat ehlinin itikadı olan tevhid olduğunu belirttikten sonra, dipnot 12, vecd sahibi şairlerin elinde geliştiğini ifade ediyor. Bu aslında Kur'an ve sünnetten olduğu gibi alınmış mutasavvuf itikadının şairler tarafından duyuluş ve ifade ediliş şeklinde kaynaklanıyor. Dipnot 13. Ali Nihat bu duyuşun temelinde muhabbeti bulur. Onların yolu muhabbet yoludur. Allah'ın azabından korktukları ve lütfunu istedikleri için değil, onu sevdikleri için ibadet ederler. Bu muhabbetin iki cephesi vardır. Akli, sırrî. Dipnot 14. Dipnot 12. AGS 7. Dipnot 13. AGS 9. Dipnot 14. AGS 9. Muhabbetin akli cephesi ile ilgili bilgileri İmam-ı Gazali'nin Kimya-ı Saadetinden aktaran Ali Nihat, Allah'ı ve Resulünü her şeyden ziyade sevmeyenin imanı sahih değildir hadisi şerifine dayanarak açıklanışını verir. Güzel nedir sorusuna verilen cevap şudur. Güzel, insanın tabiatına muvafık olan şeydir. İnsanın tabiatına uymayan şey çirkindir. Tabiata ne muvafık ne de muhalif olan bir şey ne güzel ne de çirkindir. Güzel ve çirkini bilmek için insanın şuuru ona lahık olmalı, insan ondan haberdar olmalıdır. Bir şeyden ancak hasselerimiz ve aklımız vasıtasıyla haberdar oluruz. Havas beştir. Her birinin kendine göre lezzetleri vardır. İnsanı hayvanlardan ayıran altıncı hassadır ki buna akıl ve basiret de derler. Bu akıl ve basiretin kendine göre idrakleri, sevgileri vardır. Lakin hislerden başka bir şeye kıymet vermeyenler, hisleri itibariyle hayvanattan ayrılmazlar. Aklı ve fikri galip olanlar, batın gözüyle ilahiyetin cemalini, onun sanatının yüksekliğini, zat ve sıfatını, cemal ve kemalini görüp ona muhabbet ederler. Bu sevgi zahiri sevgilerden üstündür. İlahiyetin cemali ona açılınca bu beş duygunun zevkleri onun gözüne hatta alçak görünür. Dipnot 15. AG S 9-10. Sayfa 378. Buraya kadar gerçek sevginin Allah sevgisi olacağını, özellikle bunun akıl sahibi insan için bir gereklilik olduğunu ifade eden İmam-ı Gazali, muhabbetin sebeplerini beşe ayırıyor ve onlarla ilgili şu bilgileri veriyor. Birincisi insanın kendi zat, beka ve kemaline muhabbetidir. İnsan evladını dahi bekası onda tasavvuf ettiği için sever. İkincisi lütuf ve ihsandır. İnsan kendine bir şey ihsan eden herkesi sever. Üçüncü sebep güzel huydur. Dördüncü sebep güzelliktir. İnsan şehevani olmamak kaydıyla güzeli sever. Onun güzelliğinden zevk alır. Beşinci sebep iki tabiatın arasında zahiri olan sırrî münasebet olmaktır. Çocuğun çocuğa yaklaşması bunun zahiri şeklidir. Bazen bu sevginin daha sırrî sebepleri olabilir. Güzelliğin hakikati her şeyde kendisinde mümkün olan kemalin hazır ve hasıl olmasıdır. Zahiri güzellikler herkesin görebileceği şeylerdir. Batıni güzelliği duymamak ise cehalettir. Mesela güzel huyluluk batıni güzelliktir. Akıl ve idrak sahibi nazarında batıni güzellik daha üstündür. Zahiri ve batıni güzellikleri yaratan, onların kemaline hizmet eden, her şeyi ihsan eden Cenab-ı Hak olduğu için onu sevmek farz-ı ayn'dır. Dipnot 16. AG S 10. Muhabbetin akli cephesi bir mantık çıkarımı ile böyle zorunlu hale gelirken, tasavvufta muhabbet halini ifade etmek üzere cezbe kavramı kullanılmaktadır. Yani akılla bu sonuca varılmasına karşılık işin yürütülmesi aklın ötesinde veya dışında gerçekleşmektedir. Ali Nihat bunu şöyle belirtiyor. Cezbe haline gelebilmek için tefekkürün his ve heyecana inkılabı lazımdır. Dipnot 17. AG S 10. Sayfa 379. Cezbe tarifle anlaşılmaz. Onu tatmayan bilmez. Cezbeyi mürşidi kamil verir. Cezbeyi istemek, sevmek, salik için kafi bir istidattır. Artık o talip nereye gitse onsuz karar etmez ve teselli bulmaz. O cezbe ile aşktır ki nice İbrahim Ethem'in taç ve tahtını yağmaya verip nice Mansur ve Nesimi'yi ölüme sürüklemiştir. Dipnot 18. AG S 10. Mutasavvıfların aşk olarak adlandırdıkları muhabbet vacip ve farz olarak görülür. Dipnot 19. AG S 11. Aşkın insandaki etkisi konusunda da şunları buluyoruz. Aşk yoluna giden namusunu ve benliğini, bu vehmi varlığını aşk denizinde gark etmelidir. Dipnot 20. AG S 11. Allah sevgisi ile kalp temizlenip beşeri levslerden kurtulmalıdır. Mutasavvuf fani varlığından, dünyaya ait ihtiraslarından el çekecek, onlara kıymet vermeyecektir. Benlik mahvolunca ebedi varlık onda tecelli eder. Dipnot 21. AG S 12. Tasavvufta bir yaşama biçimi olarak tezahür eden bu tevhid, aşk, cezbe, muhabbet işin sırrı yanıdır. Yaşanarak, tadılarak anlaşılabilecek bir olaydır. Mevlana'nın aşk nedir diye sorana ben ol da bil dediği gibi tevhidin bu yanı herkesin kendi iç dünyasının sırlarından bir sır. Belki de en önemli sır olarak boy verecektir. Sırrı cephesi denmesinin nedeni budur. Ali Nihat'ın deruni duyuş ve düşünüş olarak ifade ettiği bu sırrı oluş bir eser olarak da olsa dışa vuracaktır. Divan edebiyatı dönemlerinde hayata ilahi aşkın penceresinden bakış sonucu ortaya çıkan tablo da şudur. Bu dünya fanidir. Onun üzerindeki hayat da fanidir. Bu bir berzah aleminden başka bir şey değildir. Öldükten sonraki alem, ahiret alemi ancak bakidir. Oradaki hayat ebedidir. Dipnot 22. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S 143-144. Sayfa 380. Divan edebiyatı ile tasavvuf arasındaki ilgi hemen herkesin kabullendiği bir konudur. Ancak bunun ne oranda olduğu hep tartışıla gelmiştir. Hasan Ali, yukarıdaki bilgilerden sonra şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Madem ki dünya ve onun üzerinde geçireceğimiz hayat ölümlüdür, hiçbir şeye ehemmiyet vermemeli, hoşça gün geçirmelidir. Çü ömür baki değildir, gül şarap ile hoş, bu baki ömrünü sür ta ki ömürdür fani beytiyle bu fikrini söyleyen Hoca Dehani'den Ziya Paşa'ya kadar hep bu fikir söylenip durmuştur. Dipnot 23, AGS 144. Bir paragraf önce de şu halde dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek orada onu biçeriz. Dipnot 24 gibi bir sonuca varan Hasan Ali'nin bu iki sonucu arasında önemli bir çatışma vardır. Dipnot 24, AGS 144. Bu fani dünyaya, öte dünyanın tarlası gözüyle bakanın, bu fani dünyayı hiçbir şeye ehemmiyet vermeden geçirmesi düşünülemez. Fanilik düşüncesi Hasan Ali'nin çıkarımı değil, İslam literatüründe var olan bir kavramdır. Dipnot 25. Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Kur'an-ı Kerim 55:26-27. Belki siz dünya hayatını, parantez içinde ahiretten, üstün tutarsınız. Halbuki ahiret daha hayırlı, daha süreklidir. Kur'an-ı Kerim 87:16-17. Hiçbir şeye ehemmiyet vermeme ise Hasan Ali'nin bir takım metinlere dayanarak ileri sürdüğü bir düşüncedir. Hoca Dehani'nin söz konusu beyti bu konuya örnek diye verildiğine göre üzerinde durulabilir. Sayfa 381. İlk planda Hasan Ali'ye hak verdirecek bir çizgide düşünülebilecek olan beyit, bir mantık kuralı ile bakınca apayrı anlamlara geliyor. Ömür 3 kez kullanılıyor. İkisi herhangi bir ömür, diğeri ise bu ömürdür. Ömrün baki olmadığı ve faniliği belirtilirken bu işaret sıfatıyla belirli bir ömrü anlatmaya çalışan şair, onun için ayrıca bakilik nitelemesini de kullanıyor. Öyleyse baki olmadığı ve fani olduğu belirtilen ömürle bu baki ömür aynı ömrü anlatmıyor. Böylece beyit içinde iki türlü ömür kavramı var oluyor. İslam literatüründeki bu dünya ve öteki dünya ve onlarda sürecek olan ömür ikilemesi ile bu beyitteki ömür ikilemesi de birbirini tutuyor. Öyle olunca gül ve şarap ile güzelce geçirilecek olan bu asıl baki ömürdür. Bu bağlamda gül ve şarap kelimelerini yorumlamak, onları ilahi aşkı anlatan birer mazmun olarak düşünmeyi gerekecektir. Karşı çıkılacak nokta, baki ömrün geriye kalan ömür, henüz geçmemiş ömür anlamına gelebileceği konusudur. Bunu düşünürken şairin baki ömrü hatırlatması söz konusu olacaktır. Yani baki ömre dönüşebilecek bir ömür sürülecektir. Gül ve şarap da aslında biri sevgili, diğeri aşk kavramlarını ifade eden iki kelimedir. Onlarla sürülecek bir ömür gerçekten baki ömre yaklaşılabilir. Beytin temelinde fırsatı değerlendirme, yapılabilecek bir şeyleri ve zamanı boşu boşuna yok etmeme duygusu vardır. Bir gün fırsatın elden gidebileceği vurgulanmaktadır. Yapılabilecek şey de gül ve şarap mazmunlarıyla anlatılıyor. Burada Hasan Ali'nin dediği gibi hiçbir şeye ehemmiyet vermeme değil, özellikle bir şeylere ehemmiyet verme söz konusudur. Tasavvufla divan edebiyatı arasındaki ilginin her halükarda varlığı kabul edilince, bu beyitteki gül ve şarap kavramları da ona göre yorumlanacak, İslam kültürünün kendi normlarına uygun bir beyitle karşılaşılacaktır. Aslında Hasan Ali'nin, divan edebiyatının kurulup sürdüğü devirler tam bir ümmet devri olduğu, dipnot 26 şeklindeki belirlemesi de gösteriyor ki, en uygun yaklaşım her olayı kendi mantığı içinde değerlendirmektir. Dipnot 26. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S. 144. Hoca Dehani'nin beytine tam bir ümmet devri mantığı içinde yaklaşmak için tasavvufun yardımına ihtiyaç olmaktadır. Tasavvuf, Ali Nihat'ın düşünüş tarzı tanımı ile alınırsa, divan edebiyatını anlamaya çalışırken düşünüşü yönlendirmek, parçaların nasıl bir düşünüşü kendisine merkez aldığını yakalamak için ona başvurmak gerekir.